Ayrım 10.
Yaşayan bir varlığı işler durumunda tutmak için gereken denge her zaman küçük ayarlamaları zorunlu kılarak devamlı olarak değişir. İnsanoğlu gibi girift ve karmaşık iki canlı varlığı birleştirdiğinizde oluşan yapıyı, yani ilişkiyi, korumak ise iki katından fazla emek gerektirir. Her iki bireyin kendi ihtiyaç ve istekleri olduğu gibi ilişkinin kendisinin de ayrıca bir dizi gereksinimi vardır. Hem iç hem de dış bakım gerekli olabilir. İlişkilerin bakımı zor bir iştir. Fakat birçok şey siz üzerinde düşünmek zorunda kalmadan doğal olarak gerçekleşir. Vücudunuzda sağlıklı kalmak için sizin farkında olmadığınız, örneğin vücut ısısını ve solunumu düzenlemek gibi birçok iş yapar. Ama zaman zaman ister bir grip aşısı veya antibiyotik tedavisi olsun, ister bir hekim ziyareti olsun, bir dış müdahaleye de ihtiyacınız olur. Bir ilişkinin sağlıklı tutulması da bir yıl dönümü partisi veya danışmanlık gibi bir dış yardım gerektirebilir. Bir ilişkinin sürmesini sağlayan makine yağı ve tutkalın büyük bölümü, akşam yemeğine birlikte karar vermek veya eşinizin çamaşırını kuru temizlemeden almak ya da sabahları ayrılmadan önce küçük bir buğse vermek benzeri günlük karşılıklı etkileşimlerden sağlanır. Her ilişkideki büyük meselelerin yattığı ve en fazla emek harcanması gereken ara zemin, bu tür etkileşimlerin satır aralarında bir yerdedir. Güç ve saadet. Hepimiz elde edebileceğimiz kadar çok güç elde etmeye çalışırız. Thomas Hobbes insanın gücünü hoşlandığı veya kendisi için iyi saydığı şeyi elde etme yeteneği olarak tanımlamıştı. İyiliği ideal biçim sahibi bir şey olarak gören Platon'dan farklı olarak Hobbes, iyinin tanımını her insanın kendisinin yaptığına ve hoşlandığımız şeylerin iyi, hoşlanmadığımız şeylerin kötü olduğunu düşündüğümüze inanırdı. Hobbes'a göre insanın hayattan umabileceği en büyük şey bir mutluluklar dizisi olarak veya kendisi için iyi saydıklarını elde ederek az çok düzenli biçimde kendini mutlu etme yeteneği olarak gördüğü saadettir. Onun düşündüğü türden hiçbir mutluluk çok uzun sürmez. Bu mutluluğun geçici olduğunu daha sonra Freud yeniden keşfedecekti. Hobbes'a göre asıl güç insanın saadetini sürdürmesiydi. Ancak ölümle son bulan sürekli ve hiç durmayan bir güç üstüne güç arzusunu bütün insanlığın genel eğilimi olarak görüyorum. Thomas Hobbes. İyi korunmuş bir ilişki saadet gibidir, bir güç kaynağıdır. İlişkileri kendisini mutlu etmek veya doyuma ulaşmak için istediği konusunda hemen herkes hemfikirdir. Oysa ilişkiye kendisini ne koyacağı konusunda ise hemen hiç kimsenin fikri net değildir. Bu ikilemi güçleştiren şey iktisatçıların eksilen kazanç yasası adını verdikleri şeydir. Bir şey ne kadar sık meydana gelirse değeri o kadar azalır. O ilk öpüşmeler ve seni seviyorumlar nasıl da başarınızı döndürürdü. Şimdi ise eşinizle aranızda bu tür bir alışveriş olmadan nice günler geçiyor. İlişkinizin ilk günlerinde eşinizin saç stiliyle ilgili iltifatlarınız size pek çok artı puan sağlardı. Ama zamanla bunların da etkisi kalmadı. Kendi çıkarına bakmak insan tabiatının bir parçasıdır. İnsan bencildir. Başkalarına hizmet ettiğimizde bile genellikle bunu yapmak bize yarar getirdiği için ya da yapmamak zarar getireceği için yaparız. Savaş zamanında veya bazı başka uç durumlarda insanlar başkaları için kendi hayatlarını feda etseler bile standart durum bu değildir. Diğer kâm olmak öncelikle olmasa bile genellikle bizim kendi ihtiyaçlarımızı da karşılar. Bencil bir yaratık olarak insanın mutluluğu eşinin mutluluğu pahasına gelebilir. Bu bir güç mücadelesi tuzağıdır ve Hobbes her ilişkiyi güç mücadelesinin bir biçimi olarak görmekteydi. Benim bakımdan söz ederken kastettiğim şey güç dengesi ve ara zemin arayışıdır. Eğer ilişkinin korunması bu kadar çok emek gerektiriyorsa, ara zemine yönelmek için zahmete ne gerek var? İlişkilerin harika yanı uygun bir bakım sağlandığında bütünün parçalarının toplamından daha büyük olmasıdır. İdeal durumda taraflar hem kendi bireysel potansiyellerini gerçekleştirmek için hem de kurdukları ekibin potansiyelini gerçekleştirmek için bu bakımın desteğini sağlarlar. Ancak eğer işler bozulursa onarılmaz biçimde hasar görmüş bir ilişkinin tüketeceği muazzam enerji de bütünün parçalarının toplamından daha küçük olması anlamına gelebilir. Bu çizginin öte yanındaki alan bu kitabın bir sonraki bölümünün konusudur. Kaynakların birleştirilmesi müşterek tasarruf hesabında olduğu gibi onları en iyi biçimde büyütür. Fakat bankaya sadece biri para yatırır ve diğeri yalnız para çekerse çekler karşılıksız çıkmaya başlayacaktır. Benzer şekilde bir ilişkide yalnız birisi bakım yapıyor ve diğeri ilgisiz kalıyorsa onların müşterek hesapları da sonunda yetersiz hale gelecektir. Açık hesap koruması gibi yöntemler günlük ihtiyaçları karşılayabilir ama büyük bir şey ortaya çıktığında faydası olmayacaktır. Sarah ile Ken. Birlikte oldukları 4 yıl boyunca Sarah ile Ken ilişkilerinde mutluluk bulmuşlardı. Sarah'ın dostları onun mükemmel ilişkisini kıskandıklarını söylerlerdi. Sarah ve Ken yüksekokulun gerilimli son yılı boyunca görüşmüşlerdi ve şimdi her biri kendi firmasında başarı basamaklarını hızla tırmanmanın keyfini çıkarıyorlardı. Uzun saatler boyunca çalışıyor ama hafta sonu boş olduklarında birlikte yürüyüş ve kayak yapmaktan hoşlanıyorlardı. Ken çalıştığı firmada terfi konusunda görmezlikten gelindiğinde Sarah onu teselli edebilmiş ve bir sonraki fırsata hazırlanmasına yardımcı olabilmişti. Ken de Sarah'ın annesine kanser teşhisi konduğunda kemoterapi tedavisi başarıyla bitene kadar birkaç haftada bir annesini ziyarete giden Sarah'a eşlik etmişti. Sarah benimle görüşmeye geldiğinde 3 yıldır Ken ile birlikte yaşamaktaydı. Daha önce bir ilişkisi olmuş, birlikte olduğu adam onunla evlenip bir aile kurmak istediği zaman o kendisini buna hazır hissetmediği için bu ilişkisini bitirmişti. Şimdi 32 yaşına ve mesleğinde iyi bir yere geldiğine göre artık çocuk sahibi olmak istiyordu. Fakat mesleğiyle anneliği dengede tutmanın zorluklarından endişe duyuyor ve güvenilir bir evliliğin böyle bir girişim için sağlam temeli oluşturacağına inanıyordu. Şimdi sorun Ken'in bu adıma hazır olmamasıydı. Günün birinde baba olmayı dört gözle beklediğini söylüyordu ama Aziz Augustine'in "Tanrım bana iffet bağışla ama henüz değil" yolundaki duasını Sarah'a hatırlatarak "henüz değil" diyordu. Sarah ile olan ilişkisinden bu haliyle çok memnundu ve evliliği ebeveynliğe bir giriş olarak görüyordu. Sarah arzu ettiği biçimde anne olabilmek için ilişkisini değiştirmesi gerekeceğini biliyordu. Fakat ilişkisini başka birini bularak değil, eldeki ilişkiyi yeni bir aşamaya getirerek değiştirmek istiyordu. Sarah, Ken'i zorlamanın gerekip gerekmediğini düşünüyordu. Bir insan bilinçli olarak çocuk sahibi olmaya hazırlanabilir miydi? Yoksa onu baba olmaya zorlamak büyük bir hata mı olurdu? Gebe kalıp Ken'in durumu kabullenmesini ummayı da düşünmüştü. Ama ailesini daha nazik biçimde başlatmak istiyor ve işini kaybetmeyi veya bekar anne olmayı göze almak istemiyordu. Sarah yaşadığı ikilemin ardındaki parasal nedenleri de itiraf ediyordu. Ken ile ilişkilerinde bu haliyle faturaların ödenmesi söz konusu olduğunda kendi üzerine düşeni yapıyordu. Fakat çocukları küçükken evde kalabilmeyi istiyor ve bu durumun Ken ve kendisi için doğurabileceği sonuçlardan korkuyordu. Eşit olmayan gelirleri ilişkide bir dengesizlik yaratabilir miydi? Ken geçici bile olsa daha düşük bir yaşam standardını kabul eder miydi? Ya kendisi? Sarah bir çıkmaz sokakla karşı karşıyaydı. Bu ilişkiyi sürdürmek muhtemelen uğruna bir ilişki sürdürmek isteyeceği en önemli şeylerden birinden, yani çocuk yapmaktan vazgeçmesine neden olacaktı. Çocuk sahibi olmak ise sürdürmek istediği ilişkiyi tehlikeye atabilirdi. Sarah herhangi bir karar vermeden önce durumunu felsefi bakımdan değerlendirmek istedi. Bir çözüm bulamaması ihtimalinin farkındaydı ama kendini tanımaya ve sorunları yeniden değerlendirmeye vakit ayırmak sayesinde işe yarar bir uzlaşma yolu bulmayı veya kendiliğinden çözülene kadar sadece mevcut şartları yaşayabilmeyi umuyordu. Belki de Ken'in bütün ihtiyacı biraz zamandı ve belki o zaman da o da baba olmaya, Sarah'ın anne olmaya istekli olduğu kadar istekli olacaktı. Sarah biraz da anne babasının torun sahibi olma isteklerinin baskısı altındaydı. Ayrıca ne kadar gecikirse gebe kalmasının güçleşmesi ihtimalinin o kadar artacağının farkındaydı. Fakat bu meseleyi halletmekte bir ivedilik hissetmiyordu ve ben de ona felsefi araştırma sürecinde teselli aramasını öğütledim. Ortak bir zemin bulup bulamayacaklarını anlamak için Ken'i de sürece katmaya çalışmasını önerdim. Felsefi danışmanlık, yaşamın bütün önemli güçlükleri konusundaki düşüncelerinizi açmaya ve inandığınız ilkeleri bunlara göre davranabilmek üzere düzenlemeye yardımcı olarak işe yarar. Eğer felsefi bir çatıyı paylaşıyorsanız veya ister bir din veya kendi icadınız bir kurallar dizisi, ister mevcut sistemlerin bir birleşimi olsun böyle bir çatı bulabilirseniz, ilişki boyunca bu çatı etkili bir amortisör vazifesi görecektir. İnsanların çoğu şeylerin neden ve nasıl oldukları gibi oldukları konusunda değerli kişisel felsefelere ve derin sezgilere sahiptir ama bu bilgiyi sistematik, kesin ve açık olarak ifade etmemişlerdir. Ve bu yüzden ona uygun olarak davranamazlar. Sarah kendi içinde bunu değiştirmeye çalışıyordu ve Ken'i de buna ikna edebileceğini umuyordu. Biblioterapi, okumayla tedavi. Sarah'ın durumunda okumayla tedavinin faydalı olabileceğini düşündüm. Bazı müşterilerime onlara yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir kitap tavsiye ederim. Herkes bu şekilde çalışmaktan hoşlanmaz fakat doğru seçim yapıldığında bunun çok faydası olabilir. Sarah'a I Ching'i tavsiye ettim. Bu kitabın ana fikrini birlikte ele aldık. Her durumda daha iyi ve daha kötü bir davranma yolu vardır ve siz akıl sahibiyseniz daha iyi olan yolu bulur ve tercih edersiniz. I Ching bazılarının yanlış anladığı gibi bir fal balkma aracı değildir. Büyük bilgeliklerin bir deposudur ve sizin kendi zihninizin iç mekanizmalarını yansıtır. Bu tam Sera'nın aradığı şeydi ve ben onun I Ching'in sezgisel yaklaşımından yararlanabileceğini düşündüm. I Ching baştan sona dümdüz okunmak için tasarlanmamıştır. I Ching'i daha ziyade yanıtlamak istediğin soruları ona sorarak kullanırsınız. Gerçekte kendinize soruyorsunuzdur. I Ching kendi içinizdeki yanıtı bulmanıza yardımcı olur. Ek D'de ayrıntılarıyla açıklanan basit bir yazı tura atma sistemi sizi metnin belirli bir bölümüne yönlendirir. Metin her biri yazı tura atma yoluyla elde edilen olası 64 farklı 6 satırlı şekilden birine karşılık gelen 64 bölümden oluşur. Sera 37 sayılı aile konulu şekli buldu ve burada başka şeyler arasında şunları okudu. Ailenin temeli karı ile koca arasındaki ilişkidir. Aileyi bir arada tutan bağ kadının sadakatinde ve sebatında yatar. Başka bir paragraf şu öğüde yer veriyordu. Kadın kendi geçici arzularına, kaprislerine uymamalı, evdeki yiyecekle meşgul olmalı. Sebat iyi talih getirir. Metin açıklamalarını şöyle sürdürüyordu. Bu şekilde kadın ailenin sosyal ve dini yaşamının merkezi haline gelir ve bu konuda sebat bütün eve iyi talih getirir. Burada genel şartlarla ilgili verilecek öğüt hiçbir şeyin zorlu olmasına çabalamamak ve sessizce sadece eldeki görevlerle yetinmektir. Sera ile birlikte metnin muhtemel yorumlarını ele aldık. Sera buraya alınan paragrafları özellikle anlamlı buldu ve sonunda kocasını babalığa zorlamaması gerektiğine karar verdi. İyi ve müşfik bir eş olmakta sebat ederse, Ken'in iyi ve müşfik bir anne de olacağını anlayacağını farz ediyordu. O zaman ebeveynlikleri zorlanmış değil, doğal olacaktı. Böylece I Ching, Sera'ya peşinden felaket getirmeyecek ve zorlama olmayan bir yoldan istediğini elde etmesini sağlayacak bir felsefi mizaç göstererek, tefekkür yoluyla kendi kendisine yardımcı olmasına destek oldu. Bu düz yazının hoşluğu ve bilgeliğinin kullanışlı doğası, I Ching'e alıcı gözüyle bakmak için yeterli sebep teşkil ediyor. Ancak benim onu Sera'ya tavsiye etmemin bir başka nedeni de bu kitabın öbür yaygın adında yatıyor, Değişimler Kitabı. Heraklit'in ileri sürdüğü ve Sera'nın da yaşadığı gibi değişimden başka hiçbir şey kalıcı değildir. Bir ilişkinin doğası bir şeyi değişim karşısında korumaktır. Bu bir ilişki değişmez demek değildir çünkü değişmelidir. Altın yıl dönümünde bir evlilik 50 yıl önce olduğu gibi değildir. Yol boyunca türlü aşamalar, devirler, bunalımlar ve çözümler olmuştur. Uysallık bir ilişkinin ayakta kalmasının anahtarıdır. Luna Park'taki bir buggy buggy yani roller coaster bir şeydir. Bir buggy buggy'ye binmek ise her an değişiklikler getiren bir şeydir. Yukarı doğru veya aşağı doğru hızla gitmek aynı buggy buggy üzerinde olduğunuz halde tamamen farklı heyecanlar getirir. Sera Ken ile birlikte bindiği arabanın yokuş yukarı yöneldiğini biliyordu ama tepenin öbür tarafına ne olduğundan emin değildi. Bir aile mi, çocuksuz bir ilişki mi yoksa ilişkinin sonu mu? Her durumda değişim vardı ve Sera bunu yaşamanın en iyi yolunu bulmak istiyordu. Çin felsefesi belli bir durum konusunda tamamen sizin sorumlu olmayabileceğinizi fakat bir kez durumun içine girdiğinizde onu aşmanın en iyi yolunu bulma konusunda sizin yükümlülüğünüz bulunduğunu gösterir. İ Ching'e göre başarmak istediğiniz şeyi başarmak için en kötü yolu seçerseniz yolun ilerisinde aynen Sera'nın kaza eseri bir gebelik konusunu düşündüğünde olacağından korktuğu gibi başka sorunlar olacaktır. Her zaman en iyi yolu arayıp bulmak size yalnız iyi durumdan değil, kötü bir durumdan da en iyi şekilde yararlanma imkanını verecektir. Prince Machiavelli genellikle aşk ilişkileri konusunda rehberliğine güvenilecek türden bir filozof değildir. Fakat Prince adlı eserinde Machiavelli değişim konusunda gerçekten kullanışlı bir kuram ortaya koymuştur. Ona göre başımıza gelen her şey etkileri hemen hemen yarı yarıya olmak üzere ya kader yüzünden ya da kendi yeteneklerimizle yaptıklarımız yüzünden meydana gelmektedir. Kaderin eylemlerimizin yarısı konusunda son söz sahibi olduğunu fakat diğer yarısını denetlemeyi aşağı yukarı bize bıraktığını kabul etmek eğilimindeyim. Niccolo Machiavelli. Herhangi bir durumda kendi becerikliliğiniz oranında kendi yapabileceklerinize güvenmelisiniz. Fakat aynı zamanda üzerinde hiç denetiminiz bulunmayan evrensel güçleri de kabul etmelisiniz. Sera kaderci bir hayata bakış tarzı yüzünden eylemsizliğe mahkum olmak durumunda değildi. Ama kendi yeteneğinin veya etkisinin ötesindeki şeylere de boyun eğmeliydi. Sera'nın dikkatini vermesi gereken şey, sıra Ken'in baba olmak konusundaki tutumunu değiştirmeye geldiğinde, Machiavelli'nin Fortuna ve Virtus'unun, yani kader ve yetenek, ne şekilde birleşeceğiydi. Çin felsefesi ne tür bir durumda olduğunuzu belirlemek ve ona göre bir yol seçmek zorunda olduğunuzu kabul eder. Fırtına da fırtına dinene kadar ambar muşambalarını çekip tirizini vurursunuz. Uygun bir rüzgar olduğunda bütün yelkenleri fora edersiniz. Sera varılacak son liman neresi olursa olsun birkaç uzman gemiciyle dünyanın en iyi haritacılarının çıkardığı haritalarla birlikte yapılacak bir yolculuğun tek bir kaptanla yapılacak yolculuktan daha iyi olacağını anlıyordu. Tonya. Meslektaşım Christopher McCullough'un yanlış adamla evlendiği konusundaki kaygıları yüzünden ona danışmaya gelen bir müşterisi vardı. Fakat Tonya bütün ilişkilerinin ikinci veya üçüncü yılında hep memnuniyetsizlik hissetmeye başladığını, anlattıklarını aceleyle ekledi. Onun evliliği kendini uzun vadeli olarak bağlı hissettiği ilk ilişkisi olmuştu. Fakat o eski duygular yine başlıyordu. Büyük bir hata mı yapmıştı? Kuşkularına rağmen kocasını çok sevdiğini söylüyordu. Evliliğine bağlı kalmak istiyor ama yine de bu evlilikte kendini tuzağa düşmüş hissediyordu. Felsefi danışmanlığın Tonya'ya nasıl yardımcı olduğunu anlamak için bu vakayı peace süreci açısından gözden geçireceğiz. Tonya'nın sorunu açıktı. İlişkisinin başarısız olmasından korkuyordu. Tonya'nın bu ana kaygıdan kaynaklanan ek korkuları vardı. Kalıcı bir ilişkiye sahip olmaktan aciz olduğundan ve kalıcı bir ilişkinin onu kendini tuzağa düşmüş hissetmesine yol açtığından korkuyordu. Tonya'nın bunlarla ilgili duyguları da onun için aynı derecede açıktı. Korkuya ek olarak suçluluk, hüzün, güvensizlik, endişe ve bağlantısızlık hissediyordu. Tonya'nın başını derde sokan durumu tahliliydi. Psikolojik hikayesinin çeşitli temaları seçerek öyle uzmanca anlatıyordu ki psikolojik terapiden geçtiği besbelliydi. Yine hatırlatayım, psikolojik danışmanlık size bu biçimde faydalı olabilir, kendinizi tanımanıza yardım ederek. Fakat sıra eylem seçeneklerine geldiğinde pek az olasılık görüyordu. Beğense de beğenmese de evli kalmak, yani kendi ebeveynlerinin seçtiği yol ya da uzun vadeli bir ilişkinin kendisine göre olmadığını itiraf edip ayrılmak ve sürekli bir aile kurmak fikrinden tamamen vazgeçmek. Aşikârlığına rağmen tamamen gözden kaçırdığı seçenek ise mesut bir şekilde evli kalmaktı. Tonya'ya danışmanı tefekkür aşaması boyunca yol gösterdi. Danışmanı ondan ilişkisine bağlı olmakla ne demek istediğini tanımlamasını istediğinde, Tonya kendi üstüne bir yükümlülük aldığını ve ailesiyle toplumun beklentilerine uygun biçimde yaşadığını söyledi. Bu bakış açısı evliliği başkalarına karşı bir yükümlülük olarak görmek, onun işine pek yaramayan bir felsefi meşrebi yansıtıyordu. Evliliğe bakmanın alternatif yolları kendisine sunulduğunda Tonya evliliğin başkalarının istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için olduğu kadar ciddi ve özel bir ilişki içinde olmayı kendisi istediği için üstlenilmiş bir taahhüt de olabileceğini kabul etti. Kocasıyla kalmanın veya ona sadakatsiz olmanın ona dayatılmış bir koşul olmadığını, kendi vereceği bir karar olduğunu anladı. Kocasını sırf onu incitmek istemediği için aldatmadığını söylüyordu. Aldatmak aklından geçmişti. Zihninde bu ona yapmak istemediği bir şeyi sanki ona kocası yaptırıyormuş gibi geliyordu. Fakat şimdi başka bir erkekle birlikte olma imkanını reddetmekle kendisinin bir karar verdiğini fark ediyordu. Sevdiği adama kötülük yapmamayı kendi başına birincil öncelik sayıyordu. Gerçekten onu incitmek istemiyordu. Tonya sonunda bağlılığın bir özgürlük kaybı olmaktan ziyade özgürlüğün kullanılması olduğuna karar verdi. İlişkiler konusundaki felsefesini bu ana kavrayış etrafına yeniden şekillendirdi ve bu yön değişimi onun için her şeyi değiştirdi. Bırakıp gitme seçeneğinin hep var olduğunu, kendisinin habire kalmak yönünde karar verdiğini anlaması Tonya'nın korkularını yatıştırdı. Bir çıkış kapısı bulunduğu halde kendisinin onu kullanmamayı seçtiğini bildiği için kendisini artık tuzağa düşmüş gibi hissetmiyordu. Kendine hakim olamayan hiç kimse özgür değildir. Pitagoras. Bütün çiftlerin mutlu bir ilişkinin sürekliliğini sağlamak için yapmaları gereken şeyler hala Tonya ile kocasının önünde duruyordu. Ancak temel bir taahhüt kabul edilmeksizin ortada üzerine yapı kurulacak hiçbir şey olmaz. Bu ilk adım Tonya için can alıcı olan adamdı. İlişki sorunu konusunda öğrendikleri Tonya dengeye ulaştığında hemen hayatının başka alanlarına da yayıldı. Yıllardır sallantıda olan işine kendini samimi şekilde adadı. Bir ilişkinin tuzağına düşme korkusuyla birlikte başarının tuzağına düşme korkusundan da kurtulunca aniden gelişmeye başlayan işine kendini tamamen verdi. Tonya vakası belli bir durumda insanı ayakta tutacak bir felsefe biçimlendirmek için harcanan zorlu ve bazen acılı çabanın çoğu kez hayatın başka alanlarında nasıl faydalı olacağının çok iyi bir örneğiydi. Dış otorite. Hobbes eğer insanlar ortak bir güçlü otoriteyi kabul ederlerse bu otoritenin sözünü dinleyeceklerini ve birbirleriyle iyi geçineceklerini yazmıştı. Herkesin uyduğu hudutlar anlaşmazlıkları sınırlandıracaktır. Yine böyle bir otoritenin ve üzerinde anlaşılmış sınırların yokluğunda ise anlaşmazlık daima kızışacaktır. Hobbes iç savaş hakkında yazıyordu ama bu fikir daha kişisel savaş alanları içinde geçerlidir. İlişkilerdeki anlaşmazlıkları sınırlandıran dış otorite dini, medeni veya felsefi olabilir. Geçmiş zamanlarda insanları evlilikleri içinde tutan, boşanmanın utanç verici lekesi gibi güçlü bir dünyevi otorite mevcuttu. Tabii ki bütün evlilikler mutlu değildi ama alternatifler imkansız olduğu için zor ilişkilerde bile iyi geçinmek için güçlü bir güdü vardı. Boşanma davaları konusundaki büyük toplumsal tartışmadan ve inancından dönen Katoliklerin artan sayısından anlaşıldığı gibi, Katolikliğin bu konudaki kurallarına uymak gittikçe zorlaşmakla birlikte, onun gibi bazı dinler takipçiler için hala bu tür bir otorite özelliği taşımaktadır. Biz artık bu tür bir dış otoriteden genel olarak bağımsızlaştık. Bundan doğan bireycilik bazı bakımlardan bir nimettir ama aynı zamanda bir miktar sosyal anarşi de başlatır. Uyulacak bir kural kitabının yokluğunda insanlar artık birbirleriyle nasıl beraber olacaklarını bilmiyorlar. İster akademik çalışma yoluyla geliştirilsin, ister danışmanlık yoluyla bulunsun veya kendi başına ortaya konsun, karşılıklı olarak uyulduğunda felsefi düşünceler barışı koruyabilir. Hepsini korku içine tutacak ortak bir güç olmadan yaşadıkları süre boyunca insanlar savaş adı verilen durum içindedirler. Thomas Hobbes. İlişkiler üzerinde ortak sınırlamalar olmadığında dikkatimiz artık ilişkiyi sürdürmek üzerinde değil, ilişkinin yürüyüp yürümediği üzerinde toplanır. İlişkiye olumsuz bir ışık altında bakılıyorsa bir sonraki adım çoğu kez ilişkiyi düzeltmeye çalışmaktan ziyade onu bitirmek olur. Tıpkı otomobillerin uzun vadeli bir yükümlülük olan satın alma yerine gittikçe daha çok sayıda insan tarafından kiralanmaları gibi insanlar bir anlamda ilişkileri de kiralamışa benziyorlar. Eğer garaj kapısında her 36 ayda bir pırıl pırıl yeni bir araba anlamına geliyorsa araba kiralamak iyidir. Fakat kira ilişkisi devamlı bir ilişkinin gerektirdiği özenli kullanım ve sürekli bakıma yol açmayacaktır. Kira sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldıysa yağ değiştirme zahmetine ne gerek var? Madem ki boşanabiliyorsunuz, ısrarcı bir eşi hoşnut etme zahmetine niye katlanasınız? İlişkilere bu iyi gün dostu yaklaşımı asla gerçek bir yakınlığı ve derin bir bağı beraberinde getirmeyecektir. Diğer sorun güçlü taahhüt olmadan çatışmanın orta yerinde medeni olmak için çok daha az neden bulunmasındadır. Bu gerçek tatsızlık potansiyeli yaratır. Eşinizin zayıf noktalarını bilirsiniz, onlara basmaktan korkmazsınız. Aşkta, savaşta olduğu gibi her şey mubah olduğunda taraflardan biri fena halde yaralanabilir. Bu nedenle burada gerginlik yumuşatılmalıdır. Nispi barışın bedeli otoriteden katıksız bir özgürlükten mahrumiyet olabilir. Fakat getirisi yatırımı zahmete değer hale getirir. Hobbes akıllı tavrın başkalarıyla işbirliği yapmanın getireceği güvenliğe karşılık gücünüzün birazından vazgeçmek olacağını kabul ederdi. Sosyal hayvanlar olarak biz gruplar haline ve ortak hedefler yönünde birlikte çalışırken daha güçlüyüzdür. Bu yolda bilmeniz gereken her şeyi anaokulunda öğrendiniz. Sırayla yapın ve paylaşın.